أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadid suresi öğrenmeye başladık. Tesbihat ile başlayan surelerden biriydi. Allah'ı eksiksiz ve noksansız bilmenin öğretildiği, Allah'ı tenzih etmenin tam ve mükemmel, hiçbir noksanlığı olmayan gerçek ilah olduğunu bilmenin öğretildiği bir sure. Peki hangi sure öyle değil ama burada isim olarak da karşımıza tesbih çıkıyor da ondan. Bütün sureler Allah'ın gerçek ilah olarak tam ve mükemmel, eksiksiz ve noksansız, hamde layık ve sübhan olduğunu anlatır. Bu sure bunu bizzat kelime olarak ifade etmekte. Göklerde ve yerde ne var ne yoksa hepsi baştan sona bilebildiklerim, bilmediklerim de yarın bilebileceklerim, hiç bilemeyeceklerim dahil Allah'ı tesbih ve tenzih ederler. O, göktekilerin ve de yerdekilerin ne olduğunu bilmek zorunda da değilim zaten ama bildiğim onların tesbih ettiği ben bu kervana katılmak zorundayım. Onu aziz, onu hakim bileceğim. İzzet ve şeref ona ait. En üstün güç o. Mutlak galip. Yenilme ihtimali kesinlikle hakkında düşünülemeyen tek varlık. Mutlaka galip gelecek olan Allah. Ve de hakimdir Allah. Hikmet sahibi dediyse yerindedir. Daha güzeli aranmaz. Hüküm sahibidir, hayata karışır. Dediğini dedik yapar ama bu izzet ve şerefiyle hüküm, hikmet ve hakimiyledir. Hakimiyetiyledir. Mülkün sahibi odur. Gökte ve yerde, semavat ve arzda ne var ne yoksa onun. Mülke konu olan her şey, mülk denilen benimdir, senindir, başkasınındır, ötekinin, berikinindir denilen her şey onun. Bizim dünyamız diyorlar. Aslında Allah'ın ve bize emanet. Güneşimden çekil diyenler duyarsınız. Güneş onun mu sadece? Allah'ın elbette aslında. Ya da param, pulum, oğlum, kızım diyenler hep bunu böyle bilsinler. Mülk Allah'ın. Yuhyi ve yumit. Öldüren ve dirilten, hayat veren, can veren ve alacak olan, imtihan için beni bu hayata gönderen ve imtihanın sonucu için yeniden diriltmek üzere öldüren Allah, her şeye kadir olan, her şeye ölçü biçi ortaya koyan, her şeyin takdir yetkisine tek sahip, işte o Allah'ı ben de tesbih ediyorum. Ne kadar güzel ölçüyor, ne hoş hayat veriyor, ne güzel öldürüyor. Bunlar olmasaydı düzen mi olur, nizam intizam mı olurdu diyorum. Mülk onun elinde meğer. Ya onun elinden alınsaydı, birilerine verseydi, bize çekirdeğin zarı kadar bile bir bölüm vermezlerdi değil mi? Hiç kimse kimseye hatta. O Allah, huvel evvel, evveldir. Daha öncesi düşünülemez her konuda. Allah'la ilgili her konuda evvel Allah, daha öncesi olmayan evvel. Ama ahir de Allah, evvel işi yaratmış bitmiş, göndermiş dinini bitmiş, peygamberi görevlendirmiş işi bitmiş değil. Sonra yine Allah, önce akla gelecek Allah, sonra akla gelecek yine Allah, hesaba çekecek evvel Allah, sonra yine Allah, bizi yaratan evvel Allah, sonra yeniden yaratacak Allah. Allah bu dünyada bize görevler veren, sonra bu görevleri yeniden kontrol edecek, hesaba çekecek olan Allah. Allah evvel ve Allah ahir. Yine Allah zahir ve batındır bu ayetlere göre. Yani apaçıktır, net. Öğrenmek isteyen, anlamak isteyen, bilmek isteyen Allah'ı ne var ki bilecek? Neye muhtaç da bulamamış? Neler var Allah'ı anlatması gerekir de onun gözüne, kulağına iletilmemiş? Allah o kadar açık ve net, Allah o kadar zahir ve üstteki, ondan daha üstte, Ondan daha dışta, ondan daha zahir hiçbir şey yoktur. En zahir, tam zahir, gerçek zahir o. Ama aslını ve esasını, künhünü ve içini bilmek istiyorsak, işte orada durmak zorundayız. Çünkü Allah batındır. İçten içe en iç odur. İçi olmayan içtir. Allah'tan beri de bir şey düşünülemeyen iç, yani künhüne vakıf olamadığımız bir Allah. Ve huve bikülli şeyin alim. Her şeyi bilir Allah. Neyi nasıl söyleyeceğini bilir, beni nasıl imtihan edeceğini bilir. Kimi nereye göndereceğini, kimi peygamber kılacağını bilir. Dini nasıl sunacağını, nasıl hesaba çekeceğini bilir. Gökleri nasıl, neden, hangi dönemde, ne biçim yaratacağını, yeryüzünü nasıl döşeyeceğini bilir. Suyun akmasına, ateşin yakmasına, toprağın yumuşak, taşın sert olmasına karar verirken, Allah bilir, elbette bilir her şeyi. Bakın isterseniz semavat ve arza, Allah'ın bilgisi nasıl da açık, zaten zahirdi ya. Alim olarak da zahir, kadir olarak da zahir, Rahman ve Rahim olarak da zahir elbette. İşte bu Allah, gökte ve yerdeki varlıkların nasıl hareket edeceklerini, bir başka kelimeyle, onların rububiyeti konusunda Allah nasıl alim ise, elbette benim Rabbim oluşu konusunda da alimdir. Beni tanıyan Allah, bana yük yüklerken bu bilgisiyle yüklemiştir. Ne vereceğini, ne yükleyeceğini, ne görev vereceğini elbette bilerek yapmaktadır Allah. Benim kapasitemi bilir, benim cesaretimi bilir, benim firasetimi bilir, benim gücümü, kudretimi bilir. Ben neye nasıl muvaffak olabilecek ya da nasıl hareket edebileceksem, hepsini en ince teferruatına kadar bilir. Ondan dolayı hem bende mala karşı, kadın ya da oğul ya da kızlara ya da erkeklere karşı bir zaaf olduğunu, bir iştiha olduğunu bilir. Hem de dikkat et, zekat vermek zorundasın. Maldan vazgeçmek zorundasın. İnfak etmek zorundasın diye görevler yükler. Kadına, erkeğe dikkat etmek, namus ve iffetini korumak zorundasın diye görevler yükler. Hem de diğerlerini, ötekilerini, berikilerini bilir. Bunlar benim düşünebildiğim, şu anda size söyleyebildiklerim. Ama tüm Kur'an onun bilgisidir. Tüm peygamberler onun bilgisiyledir. Allah neyi nasıl yapacağını elbette kimseye sormadan bilir. Ve bu surenin en son ayeti 29. ayetinde sanki bunu bize bildirmek için de der ki لِأَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتَابِ. Ehli kitap olanlar, kitaptan payı olanlar, kitapla diyalog kurduğunu, bizim de kitabımız var dercesine ortaya koyanlar, bilsinler ya da bilmedikleri ortaya çıksın diye dercesine peygamberlik ve peygamberler müessesesini bir kere daha ilmiyle gündeme getirir. O en bilen bilelim ve en bilen Allah'ı tesbih ettiğimiz bu Allah'ı dinlemeye devam edelim. Huvellezî, Allah, halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâm, gökler yüzü ve yeryüzünü, tüm semavat ve arzı 6 günde yaratmıştır. Sümmesteve alel arş, sonra da arşı kuşatmış, arşa hakim olmuş, arşın üstünü kuşatmış, ya'lemu mâ yelicu fil ard ve mâ yahrucu minha ve mâ yenzilu mines semâ ve mâ ya'rucu fîhâ, gökten ineni, göğe çıkacak olanı, arza batanı, oradan çıkmakta olanı, yani gökle yer arasındaki bütün hareketleri, gökteki ve yerdekileri hepsini tam ve mükemmel bilir Allah. Ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Neredeyseniz o sizinle beraberdir. Hangi konumdasınız, nerede idiydiniz, o sizinle beraber. Ve de vallahu bima ta'melune basir. Gerçekten ne yapıp ediyorsanız, ne amelle meşgulseniz, ne tür bir eylemin insanıysanız, basirdir Allah, görüp gözetendir, elbette haberdardır, yarın hesaba çekecektir. Ayetin başına tekrar dönüyorum. Allah hayırlarını versin ecdadın. Bu ve benzeri ayetlerde yıllarca durmuşlar, yürüyememişler. Geçelim, devam edelim, sonraki ayetler bize belki bir şeyler anlatır dememişler. Allah semavat ve arzı 6 günde yarattı. Evet, böylece iman etmek zorundayız ve bu Kur'an'ın bize öğretisi. Ve Allah biz neredeyse oradadır. Bu da ikinci bir bölüm. Arasında yer alan o arşı istiva etmiştir Kur'an ifadesiyle. İsteva alel arş. Yani arşı kuşatmış. Peki birinci bölümde 6 günde yarattıysa bu 6 gün nasıl bir gün ki diye düşünmemiz gerekir mi? Aslında hayır ama nedense düşünenler olmuş. Şimdi de birileri bu tür sözleri duydu diye ben izah etme ihtiyacı hissediyorum. Müslümanlar, ey Kur'an'ın muhatapları, şöyle bir sakin kafa, Kur'an'ı gün mantığında baştan sona okuyun. Size bakın ne günler çıkacak. Niye 6 güne takılıp kalalım ki? Bir gün sözü çıkacak karşınıza, bu sizin için namaz ve oruçla ilgili olarak sanki bir 24 saat anlamına gelecek. Şu sizin bugün de sık sık kullandığınız gün, orada da gün olacak. Ama bizim başka gün tariflerimizi de yok mu? Mesela adama bak be, gününü gün ediyor deyince, buradaki gün 24 saatini 24 saat ediyor olur mu? Elbette zaten gün 24 saattir. Onu adam ne 25'e çıkarabilir, ne 23'e düşürür. Peki ne anlama gelir? Oradaki gün farklıdır. E bakın Kur'an'a, وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ denilir. Bedir'de savaşı kazanan Müslümanlara, Uhud'daki farklı akıbeti hatırlatmak için, işte günler böyle, bazen onlara, bazen size döner, bu bir imtihan günleridir denir. Bazen de rezil, rüsva edici, kahredici, perişan edici günlerden söz edilir. اَيَّامِ نَخِسَاتٍ gibi veya benzer azap günleri, ikab günlerinden söz edilir Kur'an'da. Onlar da Ad'ın, Semud'un, Eyke'nin, Medyen'in azabını hatırlatan günler. Onlar sizin başınıza gelmesin ha, dikkat edin denilir. Nasıl bir gün o? 24 saat anlamlı değil o, farklı bir gün. Peki ya her gün Fatiha'da okuduğunuz Maliki Yevmiddin'deki din günü, o da bir başka gün. Yevmul Ahirah'taki daha bir ayrı farklı bir gün, ahiret günü. Hele bir de meleklerle ilgili bir gün mantığı var ki Kur'an'da anlatılan, biz onların bir günde yaptıklarını 50 bin yılda yapamazmışız anlıyoruz. Hamsine elfe sene, 50 bin yıl tabiri. Peki semavat ve arzın yaratılışını ilgilendiren gün, o da 6 gün işte. Çünkü henüz dünya yok. Henüz gökyüzü de bildiğimiz gibi değil ama Allah bunları 6 günde şekillendirmiş. Bilemem ki nasıl. Öyleyse bunlar da gökyüzü ve yeryüzünün yaratılış günleridir. Zaten arzı bile baştan sona bilemeyen insan, merkezine inemeyen insan, gökyüzünün sadece birinci semasını, şu yıldızlara donatılan bölümünün, o da bir bölümünü az biraz seyretmeye muktedir olduğundan şımarmasın değil mi? Ötesinin ötesi var. Nasıl 6 günde olurmuş ne bilelim? Hemen bir itiraz. E ama Kur'an demiyor mu? Kün feyekûn emriyle Allah bir şeyi murad etti mi o da oluverirmiş hemen. Ne diye hemen olmadı semavat ve arz bir günde de 6 günde oldu diyenler. O Allah'ın istese hemen yapacağına işaret eden bir ayettir Allahu Alem. Ama ve fakat yani mesela ey insanoğlu, ey Ademoğlu Havva kızları, ey bütün Beni Adem olun dedi Allah, olmaya devam ediyoruz. Bakın 6 gün değil, binlerce yıldır insanlar olmaya devam ediyor. Öl diyor Allah, hepsi de ölüyor yavaş yavaş. E Allah'ınki böyle, teslim olmaktan başka çare mi var? O hem kün feyekûn diyor, hem 6 günde yarattım diyor, hem hepinizi öldüreceğim, hem hepinize hayat vereceğim diyor. Onu onun dediği gibi anlamak, meselenin aslının ne olduğunu baştan idrak etmek ve teslim olmak gerekir. Peki 6 günde yarattı Allah. Yani bir yaratılış ve Allah'a ait oluş. Arkasından arşın üzerinde bir Allah. Arş, bizim bildiğimiz mekanların ötesinde bir gerçek. Şöyle bir örnek, aleyhissalatü vesselam'dan. Arş o kadar büyük ki, o kadar büyük ki, uçsuz bucaksız bir çöl düşünün, onun içinde kürsi, o çölde bir bilezik gibidir. Tersinden okuyorum şimdi dediğimi. Yani kürsi eğer çölde bir bilezik gibiyse, onu çepeçevre kuşatan arş, uçsuz bucaksız bir çöl gibidir. Ama kürsinin de çepeçevre kuşattığı, kürsiden çok daha küçük bir varlıktan söz edilir. Semavat. Semavat çölde bir bilezik gibi, kürsi onu çepeçevre kuşatan uçsuz bucaksız çöl gibidir. Semavatın içinde birinci sema aynı, birinci semada yani bunca yıldızlar aleminde yeryüzü de aynı değil mi? Küçücük, minicik, minnacık. Peki o yeryüzünde ben hepten küçük. İşte bu ben dünyayı kavrayabiliyorum. Birinci semayı düşünebiliyorum. Sonra semavatı, yedi semayı düşünüyorum. Ama değil mi ya, hedefim, düşünce sınırım bitmedi mi benim? Mekan bitmez mi bu düşünce sisteminde? Onu da çepeçevre kuşatacak bir kürsi varmış. Ben ona madde gözüyle bakabilir, enini boyunu düşünebilir miyim? Hele ki ondan sonra bir de arş var, onu da çepeçevre kuşatan. Ya o hepten maddenin ötesinde düşünülecek. Ayrı apayrı bir varlık arş, işte Allah onun üstünde. Nasıl olur mu artık? Allah gibi, Allahça, Allah'ın dediği gibi, hem Allah kendisinin arşın üstünde olduğunu beyan eden ayetlerinden sonra hemen arkasından mesela der ki Ela lehul halku vel amr, dikkat edin, ben arşa hakim, arşın üstünde ama size hakimim, emir bana ait, din benim dinim, yaratılış da benim yaratmamla olmaktadır diyor. Burada da beni arşın üstündedir diye işi bitmiş, kenara çekilmiş zannetmeyin, göğe çıkanı, yere ineni, arza batanı, oradan fışkıranı, ne var ne yoksa ben hepsini bilirim ve ben hep sizinle beraberim buyuruyor. Öyleyse Allah konusunda yıllardır Müslümanları meşgul eden bir soru aklıma geldi. Allah nerede? Allah'ı madde gibi düşünecekseniz bu baştan yanlış bir soru. Öyle değil. Mesela Kaan'ı arabasında mazot deposu nerede demek abes de Allah nerede demek bin abes. Olmaz öyle şey. Çünkü Allah'ı madde gibi bir yere oturtmayın. Çünkü ötekinde yine de mantıklı bir cevap verebilirsiniz. Arabalar bozulmuştur, imkan kalmamıştır, mazot deposu vardır da onu Kaan arabasıyla bir yere taşıyorsunuz gibi şeytani bir yorumla aklımızı çelebilir birileri. Ama Allah'ın öyle değil. Peki Allah nerede? Sormayalım mı? Kendisi söylüyor mu ama eyne sözü bir şeyin nerede olduğunun karşılığında veya nerede olduğunun ifadesinde kullanılır. Kur'an'a bakıyoruz. Allah kendisini tanıtırken yerdedir, göktedir diyor. Allah kendisini arşın üzerindedir diyor. Allah siz neredeyseniz ben oradayım diyor. Ya da Allah ben size can damarınızdan daha yakınım diyor. Kur'an ifadeleriyle söylersek e'emintüm men fissema Mülk suresinde siz göktekinden emin mi oldunuz onun azap göndermesi konusunda? Yani Allah kendisini gökte tarif ediyor. Sonra En'am suresinin 3. ayetinde Allah gökte ve yerdedir deniliyor. Sonra işte bu ayet, siz neredeyseniz Allah sizin yanı başınızdadır diyor. Hemen sizinle beraber. Ve yine bu ve benzeri ayetler mesela Araf suresinde Er-Rahman alel arş isteva arşın üstündedir deniliyor. Ve bir de Kaf suresinde Allah size can damarınızdan daha yakın. Ve nahnu akrabu ileyküm min hablil verid deniliyor. Ama Allah kendisi gibi olmayandır. Mahlukatına benzemeyendir, mevcudat ve mahlukatla o tür bir benzeşme yapmayandır olunca, evet Allah göktedir ama yıldız gibi değil, yerdedir ağaç gibi değil, yanı başımdadır, minder gibi, yastık gibi, koltuk gibi, kanepe gibi değil. Arşın üstündedir, sandalyenin üstünde gibi değil. Zaten bilemem nasıl olduğunu ama ben neredeysem orada, bana benden daha yakın, nasıllığını bilmediğim bir Allah'tır. Hani deriz ya, Allah'tan korkup cennete gidesceler. Ey bu soruyu soranlar, ısrar edenler. Allah'tan korkup cennete gidesceler. Allah'ın hangi özelliğinde nasıla cevap bulduk da, Allah'ın bu özelliğinde nasılına cevap bulacağız? Allah duyar nasıl? Allah gibi. Allah görür nasıl? Allah gibi. Peki Allah arşın üstündedir nasıl? Allah gibi. Benim yanımdadır nasıl? Allah gibi. Nasılını bilmem ama inanırım. Ve ki bu ayet bana hem arşa hakim bir Allah'ı, hem semavat ve arzda olanları bilen bir Allah'ı, hem de yanı başımda olan bir Allah'ı anlatıyor. Elhamdülillah. Allah'ım sana hamdolsun. Ne kadar güzel tanıttın sen kendini bana. Ben seni böyle bilince ne kadar hoş bir hayatın insanı olacağım. Gururla, vakarla, emniyetle, güvenle bir hayat süreceğim. Çünkü sen benimle berabersin, sen benim yanı başımdasın. فَذْهَبَا بِآيَاتِنَا اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ diyordu Allah Musa ve Harun peygamberlerine. Yani gidin Firavun'a ama ayetlerimle gidin. Ben sizinle beraberim ve sizi dinliyorum. Demek ki Allah bir de Musa ile Harun'un yanı başındaymış. Ama bu ayetin benzeri olduğundan onu ayrıca zikretmedim. Evet, ben de Kur'an'la beraber gidersem bir yerlere. Nereye? Amel etmeye. Cenneti kazanmaya. Nereye? Ekonomik, sosyal ve siyasal, bireysel ve toplumsal yaşantıda kul olmaya Allah'ın ayetleriyle yürürsem Allah benimle beraberdir. O bana yardımcıdır. O benimle birliktedir. Ben bu şuurda bu ayetleri anlayınca ne arştaki şekil ne kürsüdeki biçim aklıma gelmez ki. Allah benim Allah'ım ve o benimle beraber. Ben onunla beraber. Ben güçlüyle beraber, ben bilenle beraber, ben Rahman'la, ben Rahim'le beraber, ben semavat ve arzın kendisini tesbih ettiği o yüce varlık, aziz ve hakim, mülkün sahibi, yuhyi ve yumit, her şeye kadir olan, alim olan, evvel, ahir, zahir ve batın olan Allah'la beraberim. Elbette bu şereflerin en büyüğüdür, yüceliklerin en yüceliğidir, en yücesidir. Ve Allah kendisini böyle tanıttıktan sonra, siz bilirsiniz, dilerseniz benim dediğim gibi hareket edin, dilerseniz istediğiniz gibi yapın, yaşayın, istediğinize göre, kafanıza göre takılın isterseniz, dilerseniz vahye takılı kalın, ona sımsıkı tutunun, kopmayan kulpa tutunun, Allah'ın ipini boynunuza takın, çektiği yere gidin, ama sonunda Allah görüp gözetendir, bilendir, haberdar olandır ve sizi hesaba çekecek olandır. Ona göre buyurun, ne yaparsanız yapın. Lehu mülkü semavati vel ard. Daha önce denilmişti. İkinci ayetin başındaydı. Allahu Ekber. Allah niye böyle bazen tekrar eder gibi söyler ki, haşa ve kella, Allah ne dediğini bilmez diyemeyeceğimize göre, biz herhalde birden anlamayız. İkiden, üçten, beşten anlayacağız da ondan tekrar eder Allah. Bu böyle bir yorum. Kur'an'daki tekrar gibi görünen ayetlere. Yani Allah evirir, çevirir, bir daha söyler ki biz ancak anlarız. Bir başka yorum. Bunlar tekrar değil ki. Birincisinde düşündüğün bölüm ayrı, şimdi düşüneceğin bölüm ayrı. Hani Kur'an'da en çok tekrar ettiği, arka arkaya tekrar ettiği bilinen فَبِئَيَّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ. Söyleyin artık siz Rabbinizin hangi nimetlerine karşı yalancı davranacak, yalan sayacaksınız, inkar edecek, nankör davranacaksınız denilen ayetlerde her birinde hatırlatılan nimetler farklı ki. Öyle olunca o anlamda bir tekrar, boşu boşuna bir tekrar elbette yok Kur'an'da. Tekrar ediyoruz. Önemli tabii. Onu karıştırırsak, bu konuda eğer yanılgıya düşersek her şey karışır meğer. Lehu mülkü semavati vel ard. Gökler yüzü, yeryüzünün mülkü Allah'a ait. Mülk onun demesek kulluk yok bizde. Mülk onun demesek ibadet ve itaatte yanılgılar bekler bizi. Mülk onun demek zorundayız. Mülk Allah'a ait. Eğer mülk onun olmasaydı kişi karısına, kadın kocasına hizmet eder miydi? Eder mi söyleyin? Mülk onun olmasaydı ben oğlumu kızımı düşünür müydüm cennete gitsin diye? Dilediğim gibi hareket etmez miydim malımla, mülkümle, paramla, pulumla? Atım avradım benimdir demez miydim, bana göre istediğim gibi hareket ederim? Olmaz öyle şey diyor bu ayetler, bunu böyle bilin. Mülk Allah'a ait. Bize emanet veriliyor. Kulum al sana mülkten bir parça mal ve bir parça can. Sen bunları benim dediğim gibi harcarsan sana cennet var karşılığında. Harcamazsam ya Rab, sen bilirsin sonu yine benim olacak da gel bu cennet senin için daha güzel. Sen cennet için malı ve mülkü benim verdiğim beden ve canı bana kullukta kullan demiyor mu Allah? Çünkü ve ilallahi turcaul umur. Sonunda bütün işler Allah'a döndürülecek. Ne var ne yoksa baştan sona hepsi Allah'ın huzuruna. Bütün yapılanlar ya ki yapılmayanlar. Allah'ın huzuruna şöyle bir kendinizi götürün. Sanki bu sabah doğdunuz, sanki 5 saat, 10 saat, 3 saat ne zamandan bu yana uyanıksanız sanki o kadar bir süre yaşadınız. Hadi zor olursa düşünceniz, dün bu vakitten bu yana kendinizi hesaba çekiniz. Allah'ın huzurundasınız. Elinize bir defter verdiler. Kur'an tabiriyle bir kitap. O kitabın içinde sadece bir gününüz var. Zaten siz o kadar yeten. Peki o bir günlük hayatınız sizi nereye götürüyor gibi? Allah'a arz olundu bütün amelleriniz bir günlük. Niye o kadar uyudunuz? Niye o kadar uyanık kaldınız? Neden öyle bir yemek, neden öyle bir yememek peşindeydiniz? Komşularınız, akrabalarınız, dostlarınızla planladığınız, programı yaptığınız işler ne alemde? Haberiniz var mı? Aleyhissalatü vesselam şöyle diyordu. Yatmadan önce yarına ait programında Allah ve Resulünü karıştırmayanlar helake gidiyorlar. Öyle miydi yoksa seninki de? Yarın şunu, yarın bunu yapacağım dediğin, projesini, planını yaptığın, hatta kafana iyice yerleştiremeyeceğinden korktuğundan kağıt üzerine aktardığın plan ve projeler yarın sana hesap pusulası olarak çıkmayacak mı? Dahası namazda nasıldın? Bir de namaz kılmadın mı yoksa sen? Olur mu öyle şey? Hani Müslümandın ya, yarın mı kılacaktın ama yarın ölüm vardı? Dünden önce yoksan yarından sonra neye göre varsın? Peki diğerleri? Sövdün mü bazen, dövdün mü? Kabul mü dedin, ret mi? La ilahe illallah dedin anlamadan mı? Çok ciddi anladın, fark ettiğinde hayatına mı karıştırmadın? Bismillah dedin ne dediğini bilmeden mi? Bildin ama olursa olsun mu dedin yoksa? İşte sen bütün işlerini en bilen, güzel bilensin diyelim. Allah tabi en bilen de, sen de insanlar içinde en bilensin tabi. Peki onlar Allah'a arz olunacaklar. Mülkün sahibi oydu. Neye göre hesap vereceksin? Öyle bir Allah ki, yûlicul leyle fin nehâr ve yûlicul nehâra fil leyl ve hu alîmun bidâtis sudûr. Geceyi, gündüzü, ondan ona, ondan ona geçişi, gece ve gündüz arası bütün hareketliliği Allah bilir. Dahası sadırlarda, göğüslerde, kalplerde, gönüllerde olan her şeyi bilir. Gönüllü bilir. Buna göre bu ilk 6 ayette Allah kendisini tanıttı, tanıttı ve tanıttı. Sonra diyecek ki, Aminu billah. İşte bu Allah'a inanın. Allah'a inanın ama öyle bir Allah ki peygamberi de var. Ben Allah'ı kabul ederim ama dese birisi, baştan şartta diyelim de cümle bitmeden ölürsem sorumlu olmayayım. Ben Allah'a inanırım, inanırım da bu Allah'ın melekleri olmasın. Peygamberler görevlendirmesin, kitap göndermesin. Hele ki bir de yarın hesaba kitaba çekecekmiş, o da olmasın. Kaderin, hayrın ve şerrin sözcüsü, tek yetkilisi Allah. Öyle de demesinler bana. Ben işte öyle bir Allah'a iman etmek istiyorum demeye kimin yetkisi var? O Allah, Kur'an'la kendisini tanıtan Allah olur mu? Hiçbir özelliği olmayacak. Bir tek adı olacak. Ben Allah'a inanıyorum. Kim o? Allah. Nasıl? Allah. Dahası Allah, başka Allah. Ne etkinliği var, ne egemenliği, ne bilgisi var, ne yaratışı, ne hayat veren, ne öldüren, ne dirilten değil bir Allah. Ne Kur'an göndermiş, ne peygamber görevlendirmiş. Peki bu Allah'ın nesine inanacağım ben? İnanacağım ki inkar etme pozisyonunun huzursuzluğunu duymayacak adam. Yani inandım diyecek ki, sonunda ben de inanıyordum diye birileri onu imana davet ederse bırakın ben de inanıyorum tamam diyecek. Yani o tür nice insanlar bilirsiniz piyasada. Mesela ben de Müslümanım çünkü kızım üniversitenin dini musiki korosunda diyen adamlar tanıyoruz. Yani kendi Müslümanlığına işarete bakın ne kadar hoş değil mi? Çünkü eskiden cuma farzdı şimdi vacip oldu kılacağız diyenler de bu insanlar gibi. Buna göre tekrar ediyoruz. Allah, Allah'ın istediği gibi anlaşılınca, işte ona iman edilince iman konusu olacaktır. Allah'ı Allah'ın tanıttığı gibi tanıtalım, tanıyalım. Burada 6 ayette en azından nasıl tanıttıysa öyle bir Allah'a inanarak arkasından da ve Resulihi emrine boyun eğelim diyelim ki peygamberine de inandık. Allah'ın birinci emri bu 7. ayette. Allah'a inanın, Resulüne de inanın. Ve enfiku mimma cealekum mustahlefine fi. Bir de sizi halef kıldığı şeylerden mutlaka infak edin. Halef kıldığı şeyler. Bir vakitler birilerine aitti, şimdi sizin, sonra başkasına geçecek. Düşünün. Bu mülk, bu yer, bu arazi, bu topraklar, bu dünya ve dünyadakiler bir vakitler Ad'ın, sonra Semud'un, sonra Medyenler ve de heykellerin değil miydi? Derken Kahtaniler veya Selçuklular Osmanlılara ait olmadı mı? Dedemin babasının dedesinden kalmadı mı bu tarla, bu arazi, bu evler? Ya da yeryüzünde ilk insandan bu yana elde edilen altın, gümüş ya da benzeri varlıklar, yani toprakların birbirlerine intikalinden söz ediyorum. Toprak parçaları, bu bazen inci, mercan, yakut gibidir. Yeryüzünün bir parçası, bazen altın, gümüş olur. Hep insanlardan insanlara devredilmedi mi? Değilse, yıllardır, yüzyıllardır insanlar kendi kazandıklarını alıp gitselerdi bize ne kalırdı sanki? Tarihten bu yana herkes altınını kendisi birlikte yiyip bitirip yok etseydi ya da kişiyle beraber sahip olduğu varlık yok olsaydı dünyanın şeklini düşünebiliyor musunuz? Herkesin evi barkı, elbisesi ya da ayakkabısı ya da kendisi gözü kulağı gibi ölünce yok olsaydı hani toprak olup yok oluyor görüyoruz ya o anlamda yok olsaydı. O evler, o atlar, arabalar, o altınlar, gümüşler, madenler, İnciler, yakutlar, insanla birlik yok olsaydı ne hale gelirdi? Hiç öyle olmamış. Hep onlardan bize intikal ediyor. Bizden de devam edecek ve en son Allah'a kalacak elbette. İşte Allah bu özelliğini hatırlatarak diyor ki, haydi ondan da infak edin. Bir vakitler birilerine ait, şimdi size verdiğim, sizi halef kıldığım, halef selef olduğunuz o insanlardan devren aldığınız, bu malınız, mülkünüzü hadi Allah için, benim için harcayın. Ben veriyorum ha. Zannetmeyin babanızdan kalınca o babanızındı da şimdi size ait oldu, kimse karışamaz. Öyle değil. فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ Sizden kim iman eder? وَاَنْفَقُوا Ve de infak ederse. Yani ayetin başındaki emirlere kim gönül verir, gönülden razı olur ve uygularsa, İman eder ve infak ederse, tamam ya Rabbi senin adına harcıyorum, senin dediğin gibi harcıyorum, senin yolunda harcıyorum derse, lehum ecrun kebir, gerçekten çok büyük bir ecir onlara ait olacak. Yani cennet var onlara. Bu ayette istenenlerin, insanlar tarafından bazen kale alınmadığı, bazen es geçildiği, bazen sanki ciddiye alınmadığı bir gerçek ya, Cenab-ı Hak elbette bizi bizden daha iyi ve öncelikli bilen ya, işte bizim aklımızı başımıza davet ediyor, imanımızla baş başa ya da inkarımızla karşı karşıya getiriyor. Ve mâ leküm lâ tü'minûne billâh. Ne oluyor size? Neden inanmayacaksınız Allah'a? Ve Rasûlü yed'ûkum litü'minû bi rabbiküm. Rasûl, Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam sizi ona davet edip dururken, gelin Rabbinize iman edin diye size davetiye çıkarıp dururken ne diye inanmayacaksınız? Hani âmentü diye meşhur bir iman prensip levhası vardır. Âmentü billah ve melâiketihi. O cümleleri, o kuralları bir kere daha üzerinde düşünerek okuyun. Ben Türkçeleştireyim bir bölümünü, sen gerisini düşün ve oku. Âmentü billah, Allah'a iman ettim. Allah'a imanın güvencesine talibim. Allah'la güven içinde olmaya, Allah'ın emanında, Allah'la birlik eman içinde olmaya talibim ve razıyım. Ben bunu kabul ettim. Allah'a inandım. Ama nasıl bir Allah? Ve melâiketihi, meleklerine de, melekleri olan bir Allah'a. Değilse vel melâiketi, meleklere de inandım değil. Allah'la birlik düşünüyoruz. Allah'ı kendi başına salt, hiçbir özelliği olmayan Allah diye düşünmüyoruz. Ve rusulihi, onun elçilerine de, yani elçileri olan bir Allah'a. Ve kütübihi, kitaplarına da, yani kitapları olan bir Allah'a. Sen gerisini devam et aynı silsileyle. Ve kad ehaze mithaqakum in kuntum mu'minin. Değil mi? Allah sizden misak almadı mı? Allah sizinle anlaşma yapmadı mı? Allah sizinle sözleşme yapmadı mı? Siz kabul etmek durumunda karşı taraf olarak Allah'ın huzurunda değil misiniz? İn kuntum mu'minin. Hadi inanacaksanız inanın Allah'a. Peygamber size bunu davet ediyor. Peygamber sizi buna davet ediyor. Huvellezî, Allah kendisini yine tanıtıyor. Beni iyi tanıyın. Ben gibisi yok dercesine tekrar ediyor. Huvellezî, Allah yunezzilu alâ ibâdihi âyâtin beyinâtin liyuhriceküm minezzulümâti ilennûr. Kuluna açık, net, apaçık, anlaşılır ayetler göndermiş, alametler lütfetmiştir. Onlarla sizi zulümattan nura çıkarmak ister Allah. Ve innallâhe biküm la raûfur rahîm. İyi bilin ki Allah raûf ve rahîmdir. Şefkat ve merhamet sahibidir. Allah kuluna ayat beyinat indirmiştir. Kul Muhammed Aleyhisselam. Dikkat edin, bu kelime, abd kelimesi, şu Türkçe'de kullanılan köle kelimesiyle aynı. Demek ki insanlığın, bütün insanların sonunda varabilecekleri en yüce makam, köle olma makamıdır. Ama elbette Allah'a köle olma makamı. Demek ki benden istenen hayat programının öz bir cümleyle ifadesi, ben Allah'a köle, dışındakilere efendi olmak zorundayım. Yani mahlukat ve mevcudata özgür, o konuda özgür, ama Allah'a karşı tam bir köle bilincinde olacağım. Efendiden kastım onları köleleştirmek değildi az önce söylediğim. Yani bütün Allah'ın dışındaki varlıklara karşı özgür, ama Allah'a karşı köle olma bilinci, işte benden Allah'ın istediği. Çünkü Allah-u Zülcelal Aleyhissalatu vesselam Efendimizle ilgili benden istediğini ben kölelik olarak anlıyor ve bunu önce zikrediyorum. Siz de öyle değil mi? Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu önce ve Resulüh sonradır. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu olduğuna önce inanıyoruz, ifade ediyoruz, sonra da Resulü olduğunu ifade ediyoruz. Demek ki bir insanın yapacağı en güzel, en son iş ya da net görev, kulluk görevidir. Ve Fatiha suresi, kulluğumuz sanadır ya Rab diye bunu arz etmemizi istiyor. Allah bizden kulluk istiyor ve kul olmamızı istiyor. En kul, tam kul, mükemmel bir kul, olabildiğince insanların ulaşabileceği makamın en üst derecesinde bir kul olarak da aleyhissalatü vesselam'dan yine kul diye tarif ediyor. Diyor ki ona ayat beyinat indirmiştir. Hatta Cin suresinde aleyhissalatü vesselam'dan Abdullah olarak zikredilir. Peygamberimizin adıdır. Allah'ın kulu demektir ki gerçekten o hem adıyla hem kendisiyle Allah'a kuldur ve o Abdullah'tır, Allah'ın kuludur. Peki ya inen ayat, beyinat neler ki? Biz onları gerçekten beyinat ise anlayabilir miyiz ki? Yani ben kitabın ayetlerini apaçık net ise anlama durumundaysam becerebilir miyim ki anlamayı? Bunu insanlar hep sora gelmişler yıllar yılı. Tabii bilmediklerini soracaklar. Ama bir denense yeri değil mi? Şöyle bir kafaya taksak, bir baksak bakalım, anlamaya bir çalışsak becerebilir miyiz? Ama biz anlamaktan korkuyorsak ona sözüm yok. Nice nice hayatta böyle denediklerimiz olur. Bu sokak çıkar mı acaba? Daha mı yakın ki bu cadde? Ya da bu yoldan gidince hedefe daha mı yakın ulaşırım ki diyenler yok mu? Bir de Kur'an'da deneseler. Anlayabilir miyim ki acaba diye. Ya da dükkan ve tezgah erbabı olan nice insanlar, iş güç sahibi olanlar, mevcut anladıkları bugüne kadar yaptıkları program ve projelerinin dışına acaba böyle de olur mu ki, daha güzeli bulur muyum ki diye yeni yeni şekiller icat etmiyorlar mı? Yeni yeni biçimlere geçmiyorlar mı? Bunu biliyorsunuz. Peki bir de Kur'an'la denesek bu işi. Acaba ben de bu Kur'an'ı anlayabilir miyim ki? Anlama imkanım var mı ki? Ben şöyle anlasanız, başta şöyle düşünseniz diyesim geliyor. Yeryüzünde bir insan, Allah'ın huzurunda bir insan, Allah'ın karşısında bir insan, Allah ona diyecek ki, ey insan, ben seni bana kul olasın diye yarattım. Öyle mi ya Rab? Sen yani kim? Allah'sın, benim Rabbimsin öyle mi? Benim ilahımsın öyle mi? Tamam anladım. Peki ben ne yapmam gerekiyor? Söyle bana demeyecek mi o kabul ettiyse? Allah da diyecek ki, elçiler gönderdim, onlarla isteklerimi size bildirdim. İşte kitabım, orada ne var ne yoksa öğren ve oradaki gibi ol. Şekilde görüldüğü gibi ama o peygamberim, o elçim nasıl uyguladıysa o kitabı, onunla birlik anla ve anlamaya çalış. O senin hayatını düzeltme kitabıdır. O senin kulluk kitabındır. O senin hidayet kitabındır. O seni cennete götürecek kuralları, yasa ve yazgıları belirleyen kitaptır. İşte ona göre hareket et demez mi Allah? Sanki der gibi geliyor mu size de? Öyleyse kul titremeye başladı mı? Ya Rabbi nasıl beceririm ben? Senin kitabını nasıl öğrenirim? Mümkün değil ki bu diyebilecek mi Allah'ın huzurunda? Yoksa ama diyorsunuz gibi, ben öğrenemem, mümkün değil, ben anlamam, mümkün değil diyemiyor mu sanki insanlar? Ama bir gayret etsek anlayacağımıza inanıyorum. Tabii kimi alt bilgiler gereken konuları onlar olmadan anlamayacağımızı ben de ifade edeyim. Yani mesela o toplumsal yapıya vakıf olmadan ya da o konunun ilgili ayetlerini bilmeden, o konu peygamber tarafından nasıl anlaşıldı fark etmeden insanlar bazı şeyleri bilemeyecekler. Hatta tarihi bilgilere de muhtaç olduğumuzu biliyoruz. Mesela elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil diyor Allah. Hepimizin okuduğu ve istisnasız bugüne kadar kime sorduysam 3-5 cümleyle anladığını anlattığı bir sure olarak örnek veriyorum. Bu surede bir ashab-ı fiilden söz ediliyor. Peki kim bunlar, ne? Tarih bize yardımcı olmayacak mı? Yaşanan olaylar, o günkü insanlar bize anlatmayacaklar mı? O günden bugüne bu iş intikal edip de onun bilgisine sahip olarak biz bu sureyi anlamak zorunda değil miyiz? Ya da o insanların vereceği bilgiye muhtaç değil miyiz? Demek ki ben Kur'an'ı anlayabilirim diyeceğiz ama ben kendim anlarım, kimseye muhtaç olmadan demeye kim cüret eder? Benden önce anlaşılmamış olsaydı, bu Kur'an ilk defa bana gelseydi, hiç kimsenin eline geçmeden benim olsaydı ya da benim Kur'an'ım kimseninkine benzemese, sadece bana ait olsaydı, ben dilediğim gibi anlayabilirdim. Söyleyin, fil ashabı ne anlayacaksınız eğer o bilgilere bağımlı kalmazsanız? Yani o tefsirlerdeki, o hadislerdeki bilgilerden bağımsız hareket edecek olsanız, ashab-ı fil neymiş ki acaba, fil ordusu? Kendi kendinize filler yan yana yerleştirirsiniz herhalde. koca koca zincirlerle bağlarsınız kaçmasınlar diye belki. Kulaklarını deler numara da koyarsınız Allahu Alem. Sonra onları ordu diye salarsınız bir kenara. Başlarına da bir kocaman fil mi koyun ya da zürafa filan olsun hepsini görsün şöyle. İşte öyle bir ordu acaba ne yaptı diye düşünün kendi kendinize. Sabahı haşra kadar düşünün, bulacağınız Kur'an'da anlatılanın dışında olacaktır. Demek ki ayetler beyinattır aslında, apaçık ve nettir ama anlamak isteyene. Galiba şöyle bir özet yerinde olacak. Kur'an-ı Kerim'den bir bölümün, bir grup ayetin ya da bir kısa veya uzun surenin anlaşılması için önce o ayetlerle ilgili ayetlerin anlaşılması gerekecektir. Sonra o ayetlerle ilgili hadislerin anlaşılması gerekecektir. Bunlar bir genel çerçeve çizecek ve de bu genel çerçevenin içinde sahabeden günümüze söylenilen sözlere de vakıf olmak yerinde olacaktır. Ama gücümüz yettiği kadar bu üçüncü bölümde. Tekrar ediyorum. Bir ayet grubunun anlaşılması için ilgili ayetleri anlayacaksınız. İlgili hadislere de müracaat edeceksiniz. Bunlar bir genel çerçeve çizecek. Ondan sonra da o çerçeve içinde kalmak şartıyla sahabeden günümüze o çerçevenin içinde söylenilen sözlere de gücümüz yettiğince ulaşmaya çalışacağız. İşte o zaman o ayetleri anlamamız imkanı dahilinde olacak. Mesela diyelim ki Tebbet suresi. Bunu anlamak için Kur'an'da bununla ilgili ayetler varsa, ki var elbette, ve enzir aşiratekel akrabin ayeti gelmişti de yakın akrabalarını uyar diye, Allah'ın Resulü de yakın akrabalarını uyarmak için toplayınca başına gelenlerden sonra bu sure inzal oldu diyoruz. Demek ki bakın şu Ara suresi 214. ayet bununla ilgili. Ya da Tasla naran hamiye, tüsqa min aynin aniye ayeti Gâşiye suresinde buradaki seyasla naran zâteleheb ayetiyle bakın çok yakın ilgili. Öyleyse bu ve benzeri cehennemi ayetleri de öğreneceğiz. Sonra aleyhissalatü vesselam akrabalarını evde bir topladı, hadisleri vardı ya, yemek yedirecekti olmadı. Tekrar etti Ebu Leheb yine karşı geldi. Sonra Safa tepesine çıktı. Abdüddar oğullarından Abdüşşems oğullarına, Abdümenaf oğullarına kadar çağırdı. Orada bu dağın arkasından dedi, yok bu hayatın arkasından azap dedi filan diye hadisi hatırlıyorsunuz. Bu ve benzeri hadisleri de cehennemle ilgili ya da bu surede anlatılan konularla ilgili hadisleri de öğreneceksiniz. Bunlar bir genel çerçeve çizecek. O çerçevenin içinde kalmak şartıyla herhangi bir Müslümanın, bir müfessirin, bir yazar, çizerin ya da bir Müslüman, Müslümanca ifade edecekse yani bu içinde kalmak şartıyla dediğim ondan, onun da sözlerine müracaat eder, anlamaya çalışırız. Ama bunun dışında olursa, çerçevenin dışında, onu Tebbet'le ilgili dinlemeyiz. Mesela bizzat duyduğum bir yargı, hatm ile namaza karşı adam, hatta kimi ayetlerle namaza karşı ve bizzat Tebbet suresini söyleyerek diyordu ki, ben namazda Tebbet suresinin okunmasına karşıyım. Çünkü Ebu Leheb ve benzerlerinden söz eden bu sure, namazın ulviyetine, yüceliğine, güzelliğine, kutsiyetine engel oluyor. Ondan dolayı bu ve benzeri sureler okunmamalı diyordu. Bu, dairenin dışında olduğu için bu görüşe müracaat etmiyor ve siliveriyoruz, tamam. Demek ki ayetler beyinattır ama isteyene. Eğer öğrenmek istersek, eğer anlamak istiyorsak, ayetler gerçekten apaçık ve nettir. Hele ki bir özelliği çok daha açık ve net, hemen arkasından geliyor çünkü, لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ Sizi zulümattan nura çıkarmak için, bu ayetler onun için geldi Peygamberimize, karanlıklardan, hangi karanlık? Sosyal karanlıklar, siyasal karanlıklar, ekonomik karanlıklar, nasıl mı? Sen benden iyi bilirsin, öyle anla. Ailedeki, fertteki, geçimdeki, geçimsizlikteki karanlıklar. Daha güzelini mi söyleyelim? İnsan beynine çöreklenmiş, düşünce sistemini tümüyle alabora etmiş, karma karışık hale getirmiş, tüm kapkara düşünceler, kapkara fikirler, hepsi ne var ne yoksa bütün şeytan ve dostlarından kaynaklanan zulümat dediğimiz her şey. Hatta zulümle de ilgi kurarsak, haksızlık ve zulüm adına ne düşünebiliyorsanız insanların içinde bulunduğu o korkunç atmosferin hepsi işte peygambere gönderilen bu ayet, beyinat, bu Kur'an-ı Kerim ve ayetleri bizim elimizden tutar, alır o kötü korkunç ortamdan nura doğru, aydınlığa doğru, güzelliğe doğru alır gider, bizi ferahlığa, bizi felaha götürürler. Bu kelimeyi unutmayın, nur kelimesi daha sonra yine karşımıza çıkacak. Yani Allahu Zülcelal nur ile bizi bir daha baş başa bırakacak. Öyleyse peygamberin getirdiği, peygamberle gönderilen bu apaçık net ayetler, bu anlaşılır ve uygulanınca insanı zulümattan nura çıkaran ayetler kafamızda silinmemeli, idrakimizde yer etmeli, kulağımızda küpe olmalı, bunları unutmamalıyız. Çünkü ayetlerin devamını anlamak için buna tekrar ihtiyacımız var. Ve Allah, اِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ, sizin için düşünmez misiniz? Şefkat ve merhamet edene mi ihtiyacınız var? İşte Allah size şefkatli ve size merhametli. Ve maleküm. Birinci sorgulama, birinci emirle ilgiliydi. Aminu billahi ve rasulih dedi. Yedinci ayet. İnanın Allah'a ve Resulüne dedi. Sonra da sorguladı Allah. Ve maleküm la tu'minune billah. Ne oluyor size? Neden inanmayacaksınız Allah böyleyken, peygamber böyleyken? Şimdi ikinci emir ve enfiku idi. İnfak edin, harcayın Allah için verilenleri demişti. 10. ayette de bunun sorgulamasını görüyoruz. Ve maleküm ella tunfiku fi sebilillah. Ne oluyor size? Neden Allah yolunda infak etmeyecek, harcama yapmayacaksınız? Neden Allah yolunda Allah'ın size verdiklerini harcamaktan kaçınacaksınız? Ne oluyor size? Ve lillahi mirasus semavati vel ard. İsterseniz kaçının, isterseniz vermeyin. Ama unutmayın ki sonunda her şeyin mirası Allah'a ait olacak, Allah'a kalacak. Hiç kimse malını, mülkünü kendisi götüremeyecek. İnfak ve Allah'a kalan miras. Aslında sözü uzatıyoruz gibi. Hiç uzatmadan tek tek, yavaş yavaş şöyle ifade ediversem yetmez mi? İnfak edeceğiz, değilse zaten Allah'a kalacak bu miras. Her şeyi anlatmaz mı? Ama ben sesli düşünüyorum. Ben bu ayetten, bu dediğimden anladıklarımı kendim ifade ediyorum kendime. Sen benimle düşün biraz ama sen de kendin düşün. Elbette herkes birbirinden çok daha farklı ve güzel düşünmeye hazır yaratılmıştır. Çünkü Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde öyle haber verir. Burada bulunanlar bulunmayanlara haber versin. Ola ki dinleyenlerden şimdi anlayanlara göre daha çok anlayanlar olur. Ben infak etmek zorundayım. Ben bana ait olanı başkasına vermek, harcamak zorundayım. Ben infak etmek zorundayım Allah yolunda, değilse zaten bende kalmayacak. Müslümanlar, insanlar, benim mülküm aslında Allah'ım diyenler, hadi kendimizle yarışa girelim. Bir önceye göre bir fazla infakta bulunalım. Ben ne kendime, ne tanıdığım bildiğime, bugüne kadar beni bilen bilir, para verin ya da yardım edin demeyen birisiyim. Yani din anlatırken, sonunda bakın falan yere para vermek zorundaydınız da hiç getirmediğimi biliyorsunuz. Ya da bilin bundan sonra. İnşallah Allah beni Kur'an'ı Kur'an diye insanların hayatını düzenleyen bir kitap diye anlatan kılsın. Ve kendim uygulayan, dinleyenler de uygulayan olsun inşallah. Yani burada ısrarla infak edin derken bir yerlere para verine getirmeyeceğim sözü. Ama verin paranızı. Ya da imkanınızı, neniz varsa zamanınızı özellikle verin. Zaman vermeyince hiç olmuyor ki. Allah bize neler verdiyse biz ondan Allah adına vermek zorunda olduğumuzu bilelim. İnfak edebilelim, infak edelim. Neniz var? Aylık 80 milyon. Düşüver 8'ini, 72 say. Zaten 80 yetmez ki ona kalırsa. Birilerinin 580, birilerinin 1 milyar 80 lirası yetmiyor. Sana 80 milyon nasıl yeter değilse, ama hadi onda birini yapamadın, 20'de birini Allah için ayrı ver. 180 milyon, 18 milyonunu ayır. Sen Allah için ayır bir bölümünü, Allah adına harcamada bulunacaksın. Ondan sen sorumlusun. Gidip birine, bakın böyle bir hayra verilecek, infak edilecek param var. Sen bunu benim adıma harca demeyesin de, kendinin böyle bir fonu oluşsun. Sen bunu böyle yapmaya çalış. La yestevi minküm men enfaka min kablil fethi ve katel. Zaman ayarlamasını iyi yapama. Mekke'nin fethinden önce infak edenlerle, savaşanlarla, ondan sonrakiler elbette bir olmaz. Ulaike a'zamu dereceten minellezine enfaku min ba'du ve qatelu. Elbette öncekilerin, önce savaşan, önce verenlerin derecesi daha fazla. Ve küllen va'adallahu'l husna. Ama her zaman verenlere Allah güzellikler vaat etmiştir. Vallahu bima ta'maluna habir. Allah yapıp ettiklerinizden haberdardır. Men zellezî yukridullâhe kardan hasenen fe yudâifehu lehu ve lehu ecrun kerîm. Kim ki Allah'a hoş bir karşılık bekleyerek infak eder, fedakar davranırsa Allah da ona kat kat fazla verecektir. Ona en değerli ecirler, ücretler hazırlanmıştır. Allah ona mükafatlar verecektir. İnşallah gelecek programda beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.